Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Gazneli Devleti'nin en büyük hükümdarı olan Sultan Mahmut bir av dönüşü, biraz dinlenmek ve su içmek için yol üzerindeki bir köye uğradı ve bir evin önünde durdu. Evin önünde durmakta olan bir delikanlıdan su istedi. Delikanlı, "Efendim, evde su yok. Annem suya gitti, dönsün hemen ikram ederim," dedi ve onları biraz dinlenmeye davet etti. 10-15 dakika sonra bu delikanlı eve girdi, bir testi ve maşrapayla bir su getirip konuklarına ikram etti. Bu arada bir nokta Sultan Mahmud'un gözünden kaçmamıştı. Delikanlıya sordu. "Sen biraz önce evde su olmadığını, annenin suya gittiğini söylemiştin. Biz buradayken su filan getiren olmadı ama sen yok dediğin halde evden su getirdin." Genç, "Haklısınız," dedi. "Size evde su yok dedim ama yalan söyledim. Çünkü geldiğiniz anda dikkat ettim, çok terliydiniz. Eğer o anda size su verseydim hasta olurdunuz. Terini soğuyacak kadar vakit kazanmak için bu yola başvurdum." Bu gencin gerek bu açıklaması, gerekse konuklar oradayken sergilemiş olduğu tavırlar hükümdarın dikkatini çekmişti. Onda bir cevher olduğunu sezmişti. Kendisiyle ilgilenmeye başladı ve adını sordu. Delikanlı, "Ayaz," diye cevap verdi. Sultan Mahmut ülkenin hükümdarı olduğunu, kendisini saraya götürmek istediğini söyledi. Ayaz, "Annemin babamın izin vermesi halinde gelebilirim efendim," diye cevap verdi. Durum anne babaya iletildi, anlatıldı ve izinler alındı. Sultanın av kafilesi Ayaz'ı da yanlarına alarak Gazni'ye döndü. Ayaz sarayda yoğun bir eğitim aldı. Tahminlerin ötesinde zeki ve başarılı bir genç olduğu görüldü. Her öğretileni şıp diye kapıyor, köyden gelmişliğini belli etmemek için bir yanlışlık, bir falso yapmamaya gayret ediyordu. Sonuçta Ayaz, Sultan Mahmud'un güvenebileceği nitelikte bir eleman olarak yetişti ve sultanın emrine girdi. Kendisine hangi görev verilse hakkından geliyordu. Her işte hükümdardan tam not alıyordu. Sultan Mahmud Ayaz'ı keşfettiğine içten içe memnun oluyor, Ayaz da sarayda en güzel makamı vermeye çaba gösteriyordu. Ayaz, sarayda liyakat ve yetenek isteyen en önemli görevler için adı akla ilk gelen kimse olmuştu. Bu hızlı yükseliş başından beri sultanın mahiyetinde bulunanların haset ve kıskançlığını çekmeye başlamıştı bile. Bu yüzden tarih boyunca benzer her ortamda görüldüğü gibi sarayda Ayaz hakkında bir takım dedikodular, hatta iftiralar üretilmeye başlandı. Maksat, sultanın ona olan güvenini sarsmak ve onun gözünden düşürmekti. Dedikodulardan biri, Ayaz'ın sarayda özel bir odası bulunduğu, oraya her gün girip çıktığı, saraydan aşırdığı değerli şeyleri orada sakladığı yolundaydı. Bu dedikodular bir ara öyle yoğunlaştı ki, sultan bunlara inanmadığı halde iftiracıları mahcup etmek için tahkikata karar verdi. Ayaz'ı çağırdı, ona, "Ayaz, senin sarayda özel bir odan varmış. Oraya saraydan aşırdığın kıymetli şeyleri saklıyormuşsun. Göster bakalım bize şu odayı." Ayaz da, "Nasıl olur efendimiz, ne saklayabilirim ki?" diye karşılık verdi. Herkesi odayı görmeye buyur etti. Sultan, vezirler, diğer görevliler odaya çıktılar. Ayaz kapıyı açtı ve içeri girdiler. Fakat içeride bir kenarda duran eski püskü bir elbiseyle bir çift çarıktan başka bir şey görülmedi. Hükümdar sordu. "Sakladığın şeyler nerede Ayaz? Sen her gün bu odaya niçin girip çıkıyorsun bakalım?" Ayaz'ın açıklaması gerçekten iftiracıları mahcup edecek cinstendi. "Efendimiz, Tanrı kullarını iftiradan korusun. Söylendiği gibi bu odaya her gün girip çıkıyorum, doğru. Ancak bunu buraya bir şey saklamak için değil. Sizin beni köyden getirdiğinizde üzerinde bulunan şu pecmurde elbise ve çarıkları görmek ve kendi kendime, Ayaz, bugün ulaştığın ikbale aldanıp da aslını unutma. Sen yoksul bir köylü çocuğusun. Kader bir gün seni yine aynı duruma düşürebilir," diye telkinde bulunmak için yapıyorum. Uzak görüşlülük. Abbasi İmparatorluğu döneminde İranlı ünlü Bermeki ailesi bir müddet devlet yönetiminde tamamen egemen bir hale gelmişti. Abbasi halifeleri her sorumluluğu bunlara yıkıp tam bir saltanat sürer hale gelmişlerdi. Halife Harun Reşit'in zamanında da bu durum en geniş boyutlara ulaştı. Harun Reşit, Bermekilerden veziri Cafer'le bir gezisi sırasında çok bakımlı, verimli, meyveleri olgunlaşmış bir meyve bahçesinin kıyısından geçerken canları elma istemiş ama elmaların dalları insan boyundan daha yüksek olduğundan Cafer'in önerisi üzerine halife eğilmiş, Cafer onun sırtına basarak elma koparmıştı. Kopardıkları elmaları yediklerinde çok hoşlandılar. Bu yüzden halife bahçenin öbür ucundaki sahibini çağırıp takdir ve tebrik etti. Kendisinden bir isteği varsa yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Adam, "Yüce halifemiz, ben de veziriniz gibi Bermeki ailesindenim. Sizden ricam benim bu aileden olmadığıma dair bir ferman yazıp elime vermenizdir." dedi. Harun Reşit biraz şaşırdı ama adamın ısrarı karşısında sözünü tuttu ve fermanı imzaladı. Gel zaman git zaman Harun Reşit'in has veziri Cafer sahip olduğu yetkileri ve itibarı kötüye kullanıp entrikalar çevirmeye, halifenin ayağını kaydırmaya kalkıştı. Fakat her fitne gibi bu da duyuldu. Ve Cafer kellesiyle bunun bedelini ödedi. Halifenin gözü o kadar korkmuştu ki Cafer'in kellesiyle yetinmedi, bu ailenin bütün mensuplarının tutuklanmasını, önde gelenlerin idam edilmesini emretti. Kısa zamanda bu emir yerine getirildi. Yalnız Bermeki ailesinden olduğu halde elinde bu aileden olmadığına dair ferman bulunan adam sorun çıkarmıştı. Görevliler bu adam hakkında nasıl bir işlem yapacakları konusunda tereddüde düştüler. Onu halifenin huzuruna çıkarttılar. Halife adamı ve olayı hemen hatırladı ve adamı bağışladı. Fakat bu günleri ta o zamandan nasıl gördüğünü, nasıl tahmin ettiğini sormaktan da kendisini alamadı. Adam da inandırıcı bir samimiyetle açıklamaya başladı. Yüce Efendimiz, siz o gün benim bahçemden elma alırken veziriniz Cafer, sizin sırtınıza basarak elmalara uzanmıştı. Ben uzaktan buna tanık olmuştum. Bir kimse kendisini en yüksek mevkiye ve yetkilere sahip kılan insanın sırtına basabilecek kadar pervasızlaşmışsa, gözünü o kadar hırs bürümüşse, onun başına bir gelecek var demektir. Ben bu tehlikeyi ta o zaman sezdiğim için, kurunun yanında yanan yaş olmamak için bu aileyle ilgimin olmadığını belgelemek istemiştim. Doğruluğun ödülü. 16. yüzyılda Osmanlı egemenliğindeki bir eyalette zengin bir tüccar, atıyla alışveriş için bulunduğu kasabadan eyalet merkezine giderken içi 500 altın lirayla dolu kesesini kaybetti. Sermayesinin hatırı sayılır bir bölümü olan bu parayı kaybetmesi zengin tüccarı çok üzdü. Maddeten olduğu kadar manen de sarsıldı. Adam o zaman adetlerine göre tellallar çağırtarak kaybettiği para dolu keseyi bulup getirene 100 lira ödül vereceğini ilan etti. Çok geçmeden de bir adam elinde bir kese altınla çıka geldi. Zengin tüccar paralarına kavuşmaktan büyük sevinç duydu fakat paranın 100 lirasının ödül olarak bulana verilecek olması sevincini buruklaştırıyordu. Bir yandan sevincini belli ederken bir yandan da ödülden kurtulmanın çaresini arıyordu. Bulunan keseyi açtı ve çıkan altınları tek tek saymaya başladı. Sayarken de kafasında bazı dümenler döndürdüğü hissediliyordu. Nitekim sayma işi bittikten sonra keseyi bulup getiren dürüst kişiye şöyle dedi. Ahbap, bu kesede 600 lira vardı. Şu anda ise 500 altın bulunuyor. Demek ki sen ödül olarak vaat ettiğim 100 altını keseden çıkarıp almışsın. Böylece sorun çözülmüş oldu. Bu sözler bir iftira ve tasarladığı hilenin bir sonucuydu. Çünkü kesede zaten 500 altın vardı. Parayı bulan temiz vicdanlı adam, keseyi asla açmadığına, tek 1 lirasına dokunmadığına dair yeminler ettiyse de fayda vermedi. Bunun üzerine keseyi bulan, ödül olarak alacağı 100 liraya karşı hasisliğinden değil de adamın cimriliğine ve dümenciliğine duyduğu öfkeden dolayı olayı mahkemeye götürdü. Kadı her iki tarafı da dikkatle dinledi, parayı bulanı da sahibini de iyice inceledi. Kadının gözü zengin adamı tutmamıştı. Her olumsuzluk kendisinden beklenecek bir kişiye benziyordu. Bulan kişinin temizliği ise her halinden seziliyordu. Kadı mahkemeye teslim edilmiş olan keseyi eline aldı. Bulana hitaben, "Sen dürüst arkadaş, bu 500 altınlık keseyi al, bu miktar para kaybeden birisi çıkıncaya kadar da ona sahip çık." Kaybeden kişiye hitabense, "Sen de içinde 600 lira olan bir kese bulununcaya kadar bekle, şimdilik yapabilecek başka bir şey yok," diyerek yanıt verdi. Böylece 100 lirasına kıyamayan cimri adam tüm parasından oldu. Bulan da dürüstlüğünün karşılığını fazlasıyla görmüş oldu. Kıymetli arkadaşlar, Erkam Radyo'da uzun zamandan beri sürdürmüş olduğumuz Uykudan Önce Hikayeler programımızda sizlere anlatmış olduğum kıssaları, hikayeleri artık YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, Mustafa Durmaz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşça kalın.